Ayrım 20. Sayfa 236. Şimdi meseleyi biraz daha ayrıntılı bir planda görelim. İkrahı dinleştirmek. Zorlama, baskı, hoşlanmadığı şeyi kabul ettirmek anlamlarına gelen ikrah, Kur'an'ın insan hayatından kovmak istediği en tehlikeli kötülüklerden biridir. İnsanı hürriyet içinde Allah'a ulaştırmayı esas alan ve hürriyeti Allah'a kulluğun kemali sayan Kur'an, ikraha karşı çok kararlı ve ısrarlı bir karşı çıkış sergilemektedir. Ana kural şöyle konuyor. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tağuta sırt dönüp Allah'a inanırsa, hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulba yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulbun. Bakara 256. Bu kural o kadar kesindir ki Hazreti Peygamber bile bunu zedeleyen bir tutum içerisine giremez. Hazreti Peygamber'e şöyle hitap edilir. Yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine bekçi göndermemişiz. Sana düşen tebliğden başkası değildir. Şura 48. İkrah insanın özünü zedeler. Yaratıcıyı rahatsız eder. Bunun içindir ki Tanrı ikrah altında kendisine kötü sözlerle dil uzatmak zorunda kalanların imanlarını koruyor ve onlara bu çirkin sözleri yüzünden öfkelenmiyor. Her kim ki imanından sonra Allah'a küfür eder, kalbi iman ile yatışmış haldeyken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere inkara göğüs açarsa böylelerinin üzerine Allah'tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da öngörülmüştür. Nal 106. Bu ayet zorba müşriklerin işkencelerine dayanamayarak onların Allah'a ortaklık isnadı isteyen sözlerini aynen tekrar edip işkenceden kurtulan, sonra Hazreti Peygamber'e gidip imanından yoksun kalıp kalmadığını soran Bilal el-Habeşi'nin yaşadığı olay üzerine inmiştir. Tefsir ilminin temel kurallarından birine göre iniş sebebinin hususiyeti nassın umumiyetine engel olamaz. O halde imanından taviz vermek durumunda kalan tüm müminler bu kategoriye girmektedir. Sebep ister Ebu Cehil'in işkencesi olsun, isterse dinci Maun mücrimi zorbaların melanetleri. O halde dinci zebanilerin dayatmalarına maruz kalanların tümü, o anda bütün deistler birer Bilal gibi düşünmelidir. Bilal, Allah tek ve ortağı yok diyordu. Deistlerin de dediği budur. Ortak tutulan illa da Lat ve Menat mı olacak? Allah'ın yetkilerini asırlardır kullanan şeytan evliyası neyin nesidir? İkrah yasağının iki görünümü. İkrah yasağının biri İslam'ın dışında, biri de içine işleyen iki görünümü vardır. Bu şekilde de ifade edebiliriz. İkrah yasağının biri imana, biri de ibadete ilişkin olmak üzere iki görünümü vardır. Dışta işleyen, başka bir deyişle imana ilişkin olan görünüm, diğer din mensuplarına baskı ve şiddet uygulanmamasını gerektirir. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Bunun aksi yapılarak ilan edilmiş bir iman, zaten iman kavramının ruhuna ve yapısına terstir. Biraz önce verdiğimiz Yunus 99 ve Şura 48, bu yasayı ifadeye koyan Kur'an ayetlerinden örneklerdi. Kur'an ayrıca tasarturu yani tasallut, despotluk ve teftişçiliği de yasaklamaktadır. Vahşiye suresi 22. ayet, bizzat peygamberi musaytır. Yani despot, musallat, teftişçi olmaması için uyarmaktadır. Uyarıyı yapan ayetler kümesinde tasayturun yerine neyin istendiği açıkça gösterilerek tasallutun bir takım oyunlarla saklanmasına da engel olunmaktadır. Şöyle deniyor. Artık uyar, düşündür. Çünkü sen bir uyarıcı, düşündürücüsün. Üzerlerine musallat bir despot değilsin. Tersine giden, nankörlük eden başka. Allah böylesine en büyük azapla azap edecektir. Hiç kuşkusuz onların dönüşleri bizedir. Bunun ardından hesapları da bizim elimizde olacaktır. Vahşiye 21-26. Anlaşılan odur ki insan hakları çiğnenmediği sürece yapılan yanlışın, işlenen günahın hesabı ve eğer varsa azabı Allah'ın tek elindedir. İnsana bu alana müdahale hak ve yetkisi verilmemiştir. İkrahın din içi işleyişine gelince, Bakara 256. ayetin esas amacı olan bu işleyiş, dindeki ibadet alanına ilişkin ve dinin kendi mensuplarına yönelik bir işleyiştir. Unutmayalım, ayette kullanılan fi edatı, içindelik edatıdır. Buna göre şu tespiti yapmak gerekmektedir. Bakara 256. ayet, ikrahı dinin içinden temizlemeye yönelik bir buyruktur. Dinin öz mensupları dışındakilere ikrah uygulaması, bu ayetle değil, daha önce verdiğimiz ayetlerle buyruklaştırılmıştır. Dinin içinde ikrah olmaması, hukuksal yükümlülükler alanında söz konusu değildir. Çünkü orası kamu alanıdır, insan hakları alanıdır. O alanda hoşgörü, bağış ve birinin hatırı için ötekini iltimas, açık bir zulüm olur. Kur'an buna izin vermez. Buyruğun hem Tanrı-insan ilişkisine hem de insanla insan ilişkisine giren iki yanı varsa, bu durumda ikinci yanı yaptırıma ve baskıya konu olur. Örnek olarak, zekat emriyle zina yasağını verebiliriz. Hiç kimse, ben zekat vermeyeceğim, bana baskı uygulamayın, ben zina işleyeceğim, bana zorluk çıkarmayın diyemez. Çünkü bu alanların Allah'la ilgili yanlarına ek olarak, kamuyla ilgili yanları vardır. Ve bu ikinci yanlarıyla, onlar yaptırımın, zorlamanın uygulanabileceği alanlardır. Hakları bağışlama yetkisi sadece hakların sahiplerine verilmiştir. Tanrı bağışlayıcılığını insan hakları alanında işletirse, bazı kullarına iyilik ederken diğer bazı kullarına zulüm yapmış olur. Kul haklarından kurtulmak için Allah'a tövbe hiçbir işe yaramaz. İhlal edilen kul hakkının sahibi veya sahipleri kimlerse, onlardan helallik almak gerekir. Bu iş, hakkın sahibi kimse, onunla çözülecektir. Allah ancak kendi haklarına ilişkin alanda lütuf ve hoşgörü sergilemektedir. Bu da ibadetler alanıdır. İkrahın din içi işleyiş alanını, ibadetler alanı oluşturmaktadır. Bunun içindir ki, Kur'an ibadetlerinin safsaklanmasını maddi yaptırımla cezalandırmamıştır. Namaz, oruç, hac ve saire gibi Allah ile kul arası içsel ilişkilerde emri yerine getirmeyenlere hiçbir maddi yaptırım öngörülmemektedir. Çünkü bu alanda maddi yaptırım uygulamak, insanı riyakarlık illetinin kucağına atmak olur. Riya ise, bizzat peygamberin ifadesiyle, sinsi maskeli bir şirktir ve yine peygamberin beyanıyla, Muhammed ümmetinin en korkulu belası bu gizli şirktir. O halde, insanlara ibadet yaptıracağız teranesiyle onları şirkin kucağına atmak, din adına bir samimiyet ve basiret olarak öne çıkarılamaz. Bu olsa olsa lanetlenebilecek bir tavır olur. Nitekim Maun suresi, namazlarına riya bulaştıranları açıkça lanetlemiştir. Halbuki Kur'an, namaz kılmayanları hiçbir şekilde ve hiçbir yerde lanetlememiştir. Din temsilcilerinin insan üzerindeki ibadet baskıları, bırakın sıradan insanları, din ilimlerindeki mertebeleriyle anıtlaşmış insanları bile isyan ettirmiştir. Bu isyan ne yazık ki, giderek peygamberleri ithama kadar varabilmektedir. Tipik bir örnek, Mutezile mezhebinin en ünlü imamlarından ve Müslüman tarihin en önde gelen dahilerinden biri olan Sümame bin Esveş tarafından söylenen bir sözdür. Sümame, cuma vakti camiye gitmek için koşuşturan insanlara bakarak şunu söyleyebilmiştir. Şu eşeklere bakın. Şu Arap bu insanları ne hale getirmiş. İslam'ın tüm zamanlarda ve özellikle bu yüzyılda en zararlı tahripçisi olarak gördüğümüz saltanat ve siyaset dinciliği, kitleler üzerinde egemenlik kurup engizisyon baskılarıyla siyasal başarı elde etmek için birçok Kur'an ayetini Makyavelist bir yoruma maruz bıraktı. Bunlardan biri de Bakara 256. ayettir. Makyavelist saltanat dinciliği bu ayeti şöyle anlatmaya kalkmıştır. İkrah, dinin dışındakilere uygulanmaz ama dinin içindekilere uygulanır. Dine girdiniz mi, onun buyruklarını yerine getirmeye mecbursunuz. Bu mecburiyeti denetleme işi de bizim olacaktır. Saltanat dinciliğinin bu savı tam bir bühtandır. Kur'an'a açık bir iftiradır. Bakara 256. ayet, tartışmasız ve tevilsiz, dinin içindeki ikrahı temizlemek istemektedir. Dinin dışında ikrahın olmadığını gösteren onlarca ayet vardır. Bakara'nın anılan ayeti, dinin içindeki baskı ve zorlamaları silmeye yönelen bir buyruktur. Kısacası, Kur'an diğer din mensupları için söz konusu olacak imana gir baskısına karşı çıktığı gibi, kendi mensuplarına yönelik ibadet edeceksin baskısına da karşı çıkmaktadır. İman da özgür irade ve serbest seçimle olmalıdır, ibadette. Kur'an'ın yolu ve tarzı budur ve bu yol, mutlu bir dünyanın kurulması için muhtaç olduğumuz temel reçetelerden birini barındıran yoldur. İkrah yasağının en önemli kozmik gerekçelerinden biri, bize göre, Câsiye suresi 14. ayette verilmiştir. Orada şöyle deniyor: İman edenlere söyle, Allah'ın günlerini ummayanları affetsinler ki o, bir toplumu kazandıklarıyla cezalandırsın. İman adamı baskı kullanır, eksiklerini ve günahları olanları cezalandırma yönüne giderse, Allah'ın ceza vermesi için sebep kalmaz. Bir tek suç için iki hesap ve iki ceza olmaz. Böyle bir şey tanrısal adalete aykırıdır. Hesap ve ceza, hak ihlali eğer kula ilişkinse, kullar tarafından verilebilir, verilmelidir. Kamusal haklar alanı böyle bir alandır. Eğer ihlal edilen hak Allah'a aitse, kul asla hesap soramaz, ceza uygulayamaz. Bu alanda hesap da, azap da Allah'ın tek elindedir. Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir. Bunun ardından hesapları da bizim elimizde olacaktır. Haşiye 25-26. Din temsilcilerinin riyayı dinleştirmesi. İnsanlık tarihinin en kahırlı paradoksu şudur ki, Tanrı, insanın riya denen yıkıcı beladan uzak kalmasını dinin en önemli talebi yaptığı halde, insanlığın riyaya teslim olmasının bir numaralı müsebbibi din olmuştur. Böyle kahırlı bir paradoksun egemen olmasının müsebbibi ise din sınıfıdır. Dinler tarihi bize şu gerçeklerin altını çizme imkanını vermektedir. Toplumların riyakarlık dereceleri onların dinle ilişkilerinin yoğunluk dereceleriyle doğru orantılı olmaktadır. Bir toplumda din söylemi ne kadar yoğunsa riyakarlık da o kadar yoğun olmaktadır. Tıpkı haram yemenin, insan aklı ihlalinin, yalan ve iftiranın da böylesi toplumlarda yoğun olduğu gibi. Kanıt isteyenler, İslam dünyası denen coğrafyaya, o arada Türkiye'ye baksın. O Türkiye ki diğer Müslüman coğrafyalardan farklı olarak, Atatürk gibi aydınlık ve dürüstlük öncüsü bir liderin ışığıyla yıkanmıştır. Ona rağmen, din temsilcileri ve dincilik, Türkiye'yi Orta Doğu'nun riyakar ve karanlık zihniyetlerinin kulvarına sokabilmiştir. Dinciliğin ve din temsilcilerinin Atatürk'ten nefretlerinin arka planını bu bilgi ışığında yeniden düşünün. Riyayı kökleştiren ikili mekanizma. Riyayı insanlığın başına bela edenler, din temsilcileridir. Onların dinsel hayatı yaşatma adı altında yaptıkları baskılar, manipülasyonlar, zorbalıklar, zulümler ve düzenbazlıklardır. İnsanoğlu riyakarlığı, takiyeciliği, menfaat elde etme aracı yapmadan önce din temsilcilerinin baskılarına karşı bir savunma aracı olarak kullanmıştır. Bakara suresi 213. ayeti unutmayalım. Çünkü bu din sınıfı ve dincilik zebanileri, insanları üzerinde kurdukları baskılarla hayatı cehenneme çevirmekte, çekinmez kılmaktalar. İnsanoğlu, rahat nefes almak, bir damlacık mutluluk yakalamak için bu iblisler taifesinin tasallutundan kurtulmak zorundadır. Bunun en ucuz, en kolay yoluysa riyakarlıktır, yani olduğu gibi görünmemek veya göründüğü gibi olmamak. Burada ilginç ve paradoksal bir zulümle yüz yüzeyiz. Riya, dinciler ve din temsilcileri tarafından halkı kandırmak ve menfaat devşirmek için kullanılırken, halk kitleleri tarafından dincilik tasallutundan kurtulmak için kullanılmıştır. Bunun anlamı şudur: Allah ile aldatmayı meslek edinmiş dinciler sergiledikleri riyakarlıklarla hem kendilerini çürütüp mahvetmekteler hem de aldattıkları toplumu çürütüp mahvetmekteler. Tam bu noktada Kur'an'ın bu aldatmacılarla ilgili şu beyanesi vicdanlarımıza büyük bir rahatlık ve ışık getirmektedir. Onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, ilimsizlik yüzünden saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın ne kötü şey yükleniyorlar. Nal 25. Din temsilcisi Kur'an, riyakarlığın din temsilcileri tarafından kullanımına, Yahudi ve Hristiyan din adamlarına yani pisliğin başı olan güruha hitap ederek şöyle dikkat çekiyor. İnsanlara hayırda, erginliği, dürüstlüğü emredip de öz benliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de kitabı okuyup durmaktasınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakara 44. Demek ki din temsilcileri insanlığın başına riya denen çifte kavrulmuş kahpeliği musallat etmek gibi bir kötülüğün de mimarları durumundadır. Hayatında alnını secdeye koymamış insanların namaz kılıyorum havası yaratmak için abdestsiz camiye girmesine, Kabe'ye söve söve umre gezileri tertip etmelerine, küçük çocukların bir saat veya ayakkabı için namaz kılma yarışı yapmalarına, halkın göreceği yerlerde başını örterek ayda bilmem kaç dolar alan kızların sokak mitinglerinde başörtüsü naralarını atmalarına, yani riyakarlığın toplumu tepeden tırnağa çürütmesine hep bu din zebanileri sebep olmaktadır. Filan veya falan şampiyon Müslüman ülkenin başkentinde uçağa binerken, başını sarıp sarmalayan, İstanbul veya Paris'te aynı uçaktan inerken full dekolte kıyafetle inen, korku yüzünden dindar hanımları az mı gördük? Demek ki din temsilcilerin kitleleri riyaya teslim etmelerinin temel sebepleri ikidir. 1. İkrahı dinleştirmek. 2. Dindarlığı insanlar arasında üstünlük ölçüsü yapmak. Bu şer üreten mekanizmanın ilk kısmı korkutarak, ikinci kısmı teşvik ederek, çıkar vaat ederek riyakarlık üretmektedir. İkrah, defalarca söylediğimiz gibi, baskı, zorlama, manipülasyon, insana istemediği, tiksindiği şeyi baskıyla yaptırmak anlamlarını taşır. Kur'an, ikrahın dinde olmaması gerektiğini onlarca yerde ifadeye koymuştur. Temel ilke, Bakara suresi 256. ayette veriliyor. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Din temsilcileri, tarih boyunca bu ilkeyi çiğnemiş, kitlelere uyguladıkları baskı ve dayatmalarla bu ilkenin tam tersini dinleştirmişlerdir. Bu dinleştirmeye karşı çıkmak, kitlelerin hem haklarıdır hem de görevleri. Deizmi bir de bu hak ve görev açısından değerlendirmek borcundayız. Dindarlığın insanlar arası ilişkilerde bir üstünlük ölçüsü yapılması da Kur'an'ın yıktığı anlayışlardan biridir. Biz bu gerçeği bu bölümün sondan bir önceki faslında incelemiş bulunuyoruz. Ayrım sonu. Sayfa 246.